Herkese selamlar. Bugün Genç Akıl kanalında yeni bir yayınımız ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yayınımız Allah'ın merhametiyle zor günlerde iyileşmeye dair olacak. Gerekçelendirilmiş inanç ve genç akıl moderatörü Merve ile yayını gerçekleştireceğiz. İnşallah hepimiz için faydalı bir yayın olacağını umut ediyoruz. Şimdi yayına katılma isteği gönderdim. Gelmiştir umarım.
Selam.
Selamlar Merveciğim, hoş geldin.
Selam, hoş bulduk.
Bugün seninle zor günlerde Allah'ın merhametiyle iyileşmek isimli bir yayın gerçekleştireceğiz. İnşallah hem bizler için hem de bize eşlik eden insanlar için faydalı bir yayın olacağını umut ediyorum. Konu çok önemli bir konu. Çünkü her birimizin hayatını mutlaka bir şekilde dokunan bir konu. Hepimiz zor günler yaşıyoruz. Ve bu günler Allah'ın söylediği gibi insanlar arasında döndürülüyor. Peygamberler yaşamış benzer sıkıntıları, yüzyıllarca insanların farklı farklı sıkıntıları olmuş ve bu yüzyılda da yine insanların başka başka sıkıntıları var. Bu konuyu seninle neden seçtik? Çünkü zor günlere dair böyle konuşurken nasıl bakmalıyız? Bunları işte aramızda paylaşıyorduk ve hep birlikte hatırlamanın faydalı olabileceğini ve belki kendimizi hatırlatmanın da iyi olabileceğini konuştuk. Senin söylemek istediklerin var mı?
Aynen, çok güzel bir giriş yaptın. Aslında bu konuyu seçme sebebimiz hem senin hem de benim hayatın farklı alanlarında belli imtihanlar vermemiz, belli zorluklardan geçmemiz. Dediğin gibi bu günler insanlar arasında döndürülüyor. Bu zaten aslında Rabbimizin bir vahiy ayetlerden birisi. Sıkıntılar her zaman herkese isabet edebiliyor. Ama önemli olan burada doğru bir duruş sergileyebilmek, Allah'a güvenebilmek. Biz de sık sık seninle öğütleşiyoruz, birbirimize hatırlatmaya çalışıyoruz ve doğru davranmaya çalışıyoruz. İnşallah bugünkü sohbetimizde hem birbirimize hem de şu an bizi dinleyen tüm dostlara güzel bir hatırlatma olur.
İnşallah. Ben böyle son birkaç aydır bu zorluklara dair düşünürken, özellikle bugün de tekrar bir fark ettiğim bir konu oldu. Bilmek yetmiyor aslında. İnsan nasıl davranması gerektiğini, ne yapması gerektiğini çok iyi bilebiliyor ama onu uygulamaya dökemeyebiliyor. Zaten sınav da burada başlıyor. Bizim tam olarak işte uygulamaya döktüğümüz zaman samimiyetimizi gösteriyoruz. O yüzden de inşallah bugünkü konuştuğumuz şeyleri de içselleştirebildiğimiz bir yayın da olur. Çünkü kendimiz de zaten bunu tam anlamıyla başarabildiğimiz için bu yayını da yapmıyoruz. Senin de söylediğin gibi kendimize de hatırlatmak adına böyle bir konuyu seçtik. O zaman başlayalım istersen. Şimdi öncelikle biz zor günleri neden yaşıyoruz? Bunun üzerine konuşacak olursak, önce sen söyle, sonra ben söyleyeyim
Aynen,
istersen.
girişte aslında hafif giriş yaptık. O ayeti okuyarak başlayabiliriz. Neden zor günler yaşıyoruz? Ali İmran suresi 140. ayet. Rahman ve Rahim Rabbimizin ismiyle. Eğer size bir sıkıntı isabet ederse muhakkak benzeri bir sıkıntı başka topluluklara da dokunmuştur. Bu günleri insanlar arasında döndürüp dururuz. Bu Allah'ın içinizdeki gerçek inananları ayırt etmesi ve gerçeğin tanıklarını belli etmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Aslında sadece tek bu ayette bile çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Neden imtihan ediliyoruz? Neden zorlanıyoruz? Hiç sınanmasak, hep iyi günler yaşasak olmaz mıydı diye belki soruyor olabiliriz zaman zaman kendimize. Ama Rabbimiz aslında bunun böyle olması gerektiğini, çünkü ancak böylelikle gerçekten ona inananların, zor zamanlarda dahi gerçekten ona güvenebilenlerin açığa ancak böyle çıkabileceğini söylüyor. Bu sebeple de her birimiz kendi zayıflıklarımızdan, kendi zaaflarımızdan, imtihan ediliyoruz. Ama şunu da tabii ki hatırlatmakta fayda var. Hiçbirimiz kaldıramayacağımız bir yükün altına koyulmuyoruz. Bu da Bakara suresi 286. ayetti. Yanlış hatırlamıyorsam onu not almadım ama orada geçiyordu. Evet, bazı yükler ağır gelebilir. Fakat hiçbiri bizim kaldıramayacağımız ağırlıkta değildir. Muhakkak o yükün altından çıkabilecek güç bizde vardır ki Rabbimiz o imtihanı bize göndermiştir. Bunu da hatırlamakta fayda var.
Çok güzel oldu bunları söylediğin. Yani biz zorluk yaşarken o zorluğu neden yaşadığımızı bilmek, onu anlamlandırmak birçok şeyi değiştiriyor. Eğer ki o sadece bir zorluksa, taşınması gereken bir şeyse, bu gerçekten işleri daha da zorlaştırıyor. Ama o zorluğun bir anlamı varsa hayatımızda ve bize bir katkısı olacaksa, bize bir şey öğretecekse, veya kendimizi kanıtlamanın fırsatı ise işler çok daha değişiyor ve onu taşımak kolaylaşıyor. Seninle daha önce böyle konuşurken bir çanta benzetmesi yapmıştım. Onu şimdi de paylaşmak istedim. Yani şey gibi, böyle hayatın içinde zaman zaman bir çantayı alıp yola koyulmamız gerekiyor ve o bazen gerçekten ağır olabiliyor. Onu taşımak yorucu olabiliyor ve hatta sarp yokuşu da tırmanmamız gerekebiliyor o çantayla birlikte. Bu daha da zorlaştırabiliyor işleri. Ve biz sadece o çantayı varış noktasına kadar taşıyacağımızı düşünerek o çantayı taşırsak bu işleri çok zorlaştırıyor. Oysa ki biz eğer ki o çantayı alıp bazen arada içinde neler varmış diye baktığımızda işte yol içinde bize gerekli olacak şeylerin de orada olduğunu görebiliyoruz. İşte belki bizi soğuktan koruyacak bir kıyafet, belki yiyebileceğimiz bir yemek, belki bir arkadaşımızı arayacak bir telefon içerisinde. Yani her şey olabilir. İşimize yarayabilecek her türlü şey. O yüzden de o çantanın taşınmasında bir amaç olduğunu bilmek de zorluğu kaldırmakta çok işimize yarıyor. Ve peygamberlerin de nice defa sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ve o sıkıntılara aslında kendilerini kanıtlama alanları olarak bakabiliriz.
Bu dediklerin şeyi hatırlattı bana, araya girdim ama Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. Aslında tam da dediğin şey. Orada da toplama kampında çok zor şartlara maruz kalan bir doktorun kendi hikayesi aslında, bir psikiyatristin. Okuyanlar muhakkak vardır. Ve orada Viktor Frankl şunu söylüyor aslında. Hani bir amaca tutunmanın insanı en zorlu koşullarda bile hayatta tutabildiği, hani çok ağır şeyler yaşıyor gerçekten ama bir amacı var, ona tutunuyor ve o şekilde de o kamptan gerçekten kurtulabiliyor. İnançlı da bir adam zaten, kitabında bunu da görüyoruz. Tanrı'ya çokça atıf yapıyor. Dediğin gibi yani imtihanlarımız aslında bizi Rabbimize yaklaştıran fırsatlar, bu gözle bakabilirsek ne mutlu. Ve bunları en doğru şekilde verebilmek bizim amacımız, Rabbimize yaklaşabilmek bizim amacımız olmalı. Ancak buna tutunarak zaten ayakta kalabiliriz. Öbür türlü gerçekten çok zor.
Şimdi burada zorlukların hayatımıza nasıl bir katkısı oluyor? Belki bu konuya da özellikle değinmek güzel olabilir. Mesela biz zorluk zamanlarında kendi hasarlı noktalarımızı keşfediyoruz aslında. Ya yani ben burayı yeterince iyi yapamıyormuşum demek ki. Veya aciz olduğumuzu fark ediyoruz zorluk zamanlarında. Özellikle bu gibi anlarda Allah'ın Samet ismi ve Kadir ismi çok aklıma geliyor. Samet ismi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu anlamına geliyor. Ve bu gibi zorluk anlarında insan ne kadar muhtaç, ne kadar aciz, zayıf olduğunu keşfediyor. Ve galiba bu iyi de bir şey. Yani zor anlarda bunu söyleyemiyoruz ama zayıf olduğumuzu kabul etmek için bir fırsat. Zayıf olduğumuzu neden bilmeliyiz? Hep böyle şey diyoruz ya, güçlü ol, işte dirayetli ol falan. Zayıf olduğumuzu neden bilmeliyiz peki? Çünkü zayıf olduğumuzu bilirsek orada bize güç verenin asıl kim olduğunu keşfedebiliriz. Yani bizim zayıflık anlarımız Allah'ı daha iyi anabilmemiz için bir vesiledir diyebiliriz.
Aynen, kesinlikle. Aslında burada da şu denge çok önemli. Bunu da yine konuşmuştuk seninle, öyle hatırlıyorum. Bizler insanız ve elbette ki aciziz, ama kibre kapılabilme potansiyelimiz de çok yüksek. Kendimizi yeterli görme, dediğin gibi işte en güçlü benim, her şeyi üstlenirim vesaire, hiçbir şey umurumda değil falan. Böyle şeylere girmek de çok mümkün bizim için. Aslında imtihanlarda denge olmalı. Yani ne böyle boynumuz havada, işte çok kibirli bir hale bürünmeliyiz, ne de ben çok zayıfım, çok güçsüzüm, hiçbir şey yapamam, acizim ben gibi bir psikolojiye girmeliyiz. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet, bizler Tanrı değiliz. Yani Allah tüm eksikliklerden uzak olandır. Her türlü övgü ona aittir. Bizler elbette ki eksik, kusurlu varlıklarız. Ama aynı zamanda başta da dedik ya, gücümüzü aşacak yükler bize yüklenmiyor. Yani başımıza ne geldiyse biz onu kaldırabilecek potansiyele de aslında sahibiz. Bunu da Rabbimizle beraber açığa çıkarabiliriz. Yani Rabbimiz bize inanıyor, bizi seviyor ki var etti, bizi kitabıyla buluşturdu. İnşallah hani bu sevginin karşılığını da verebilecek demek ki aslında imkana da sahibiz. Hani buna da nankörlük etmemek de gerekiyor. Biz aciziz, zaten ne yapabiliriz ki diye. Çünkü Kur'an'da bunun da çok eleştirildiğini görüyoruz. Aslında gücü varken hiçbir şey yapmayan, yerinde oturan, kendi dünyasında yaşayan insanların eleştirildiğini de görüyoruz. O yüzden burada da denge her şeyde olduğu gibi.
Kesinlikle ve o denge noktasında biz deneyimledikçe galiba görürüz. Aa, bu kadar gitmemeliyim ya da biraz
Aynen.
geri gelmeliyim falan diye sürekli deneyimleyerek. O yüzden de aslında zorluk zamanlarında eğer ki şunu düşünüyorsak bu benim hatamdı. İşte neden kendime bunu yaptım veya neden bunun başıma gelmesine izin verdim gibi şeyleri düşünebiliyoruz. Ama deneme yanılma payını işte vermeliyiz. Hata yapma şansımız olduğunu kendimize söylemeliyiz. Hatta ben bununla ilgili İsmet Özel'in bir şiirini okumuştuk bugün. O hata yapmakla ilgili o kısmı paylaşmayı çok isterim. Burada bu Münacat şiirinde geçiyor İsmet Özel'in. Şöyle, hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ve ben neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplarıydı. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak, bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini tanıdım. Adem oğlu kimin nesiymiş? Ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi? Yani bizler bu zorlu zamanlarda özellikle çok sorgulamalara da gidebiliyoruz. Hatta belki normalde düşünmüyorken bir şeyleri, özellikle zorluk zamanlarında daha yoğun şekilde işte düşüncelere kapılıyoruz, daha da düşünüyoruz. Belki asıl yapmamız gereken şeyin bu olduğunu hatırlayabilmemiz için de bu zorluk zamanlarını. Yani işte İsmet Özel'in dediği gibi ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi. İşte onu keşfedebilmenin zamanları da diyebiliriz zorluk zamanlarını. Böyle baktığımızda gerçekten anlamlı bir şeye dönüşüyor
Aynen ya,
zorluk.
bir de hani dedin ya, şey düşünebiliyor insan, ben kendime bunun yapılmasını nasıl izin verdim diye. Aslında şunu düşünmekte fayda var. Evet, belki bir kötü şeylerin olmasına bir sebep de olmuş olabiliriz. Hani pişman olduğumuz hatalar da yapmış olabiliriz, ama işin sonunda aslında Allah'ın planı devrede zaten ve demek ki bu yaşanacakmış. Evet, biz bir hata yapacakmışız. Hani yapmasaydım, etmeseydim diye aslında pişman olmak bizi bir yere getirmez. Çünkü yaptık. Tamam, yanlış yaptık belki. Olabilir yani, hepimiz zaten yaptık, yapıyoruz ve yapacağız yani mutlaka. Önemli olan önümüze bakabilmek. Yani Allah'ın planının devrede olduğunu bilmek. Onun bağışlayıcılığının, onun sevgisinin her zaman bizimle olduğunu hatırlamak.
Yani olanları oldu. Bundan sonrası için ben ne yapmalıyım? Cümlesini
Aynen.
tekrarlayayım.
Yani buradan ne öğrenebilirim? Kendime ne katabilirim? Deyip alacağımızı alıp yola devam etmeliyiz. Yoksa zaten yaşayamayız yani, imkansız olurdu.
Bir de bir nokta daha var galiba Merveciğim. Mesela zorluk anlarından çıktıktan sonra mutlaka bir şey öğrenmiş olarak çıkıyoruz. Ya da mutlaka güçsüz olan, çok güçsüz veya çok zayıf olan bir yanımız güçlenerek çıkıyoruz işin içinden. Öyle baktığımızda da aslında bize katkısı olan bir şey olarak baktığımızda da işler değişmeye başlıyor. Yalnızca taşınması gereken, tahammül edilmesi gereken bir şey olarak bakılmıyor. Diğer noktaya da geçecek olursak, şimdi hepimiz zorluk yaşıyoruz, tamam, bunun da farkındayız. Ama biz bu zorluklara nasıl bakacağız, nasıl mücadele edeceğiz, yani nasıl bir tavır takınmalıyız?
Aynen. Nasıl bir tavır takınmalıyız? Ya burada zaten ilk olarak hani bir imtihanda olduğumuzun bilincinde olmak ve neden böyle bir şey yaşadığımızın farkında olmak, onu da zaten ayetler üzerinden okuduk aslında. Biz deneniyoruz. Gerçekten imanımızda samimi miyiz? Aslında o onun kanıtlanması için gönderilmiş bir şey yaşıyoruz. Bu gibi zor zamanlarda İlk yapılabilecek ve yapılabilecek en mantıklı hareket zaten Allah'ı çok sık anmak. Çünkü her zaman bizimle olan, sevgisini hiçbir zaman bizden esirgemeyecek olan, hangi hatayı yaparsak yapalım, günün sonunda ona döndüğümüzde bizi kucaklayacak, sahiplenecek olan tek varlık Rabbimiz. Onu bol bol anmak burada çok önemli. Çünkü insan şeye çok meyilli olabiliyor gerçekten. İşte kendini suçlamaya, içine çekilmeye, daha bencilleşiyorsun. Çünkü kendi derdini düşünüyorsun sadece. Hiç etrafına ilgilenmemeye başlayabiliyorsun. Kendini suçluyorsun. Belki öfke duyuyorsun kendine veya başkalarına ve bu öfke duymak bu arada tabii ki gerekli bir şey, yeri geldiğinde mutlaka gerekiyor ama hani burada şeyden bahsediyoruz. Haddinden fazla bir öfke, artık zulme dönüşen bir öfke. Belki böyle bir duygu yaşıyorsun ve kendine ve etrafına zarar verebiliyorsun. İşte bu gibi durumlarda yani Allah'ı kesinlikle çok sık anmak, onun bağışlayıcı olduğunu, onun her zaman yeni yollar yaratan olduğunu, kendine varan yollar var edebileceğini hatırlamak çok gerekiyor. Ayetleri okumak gerekiyor. Zaten ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini. Bir ayet vardı. Bu öyle bir kitaptır ki her durumumuz bunun içindedir diye. Gerçekten okudukça gerek kıssalarda, gerek farklı yerlerde, pasajlarda kendimize ait şeyler görebiliyoruz. Resuller nasıl davranmış mesela başlarına gelen olaylarda, oradan örneklikler çıkarmak çok önemli. Hatta bu şeye de çok güzel bir cevap. Hani ben neden zor şeyler yaşıyorum, neden kötü şeyler yaşıyorum, Allah beni sevmiyor mu vesaire gibi eğer bir düşünce geliyorsa aklımıza, aslında açıp bir kıssaları okusak çok iyi olur. Çünkü Resuller zaten yani Rabbimize çok seven, tamamen ona adanmış insanlar. Ve onlar çok ağır imtihanlardan geçiyorlar. İşte aklıma gelenler mesela Yusuf Nebi. Haksız yere yılları zindanda geçiyor bir iftira sonucu mesela. Veya Yakup Peygamber, Yusuf Nebi'nin babası. Evladından mahrum oluyor. Ve mahrum olma sebebi de diğer evlatları. Yani o kadar korkunç ki hani çok kötü. Veya Meryem'i hatırlayalım. Meryem bir kadın ve toplumda iffetiyle alakalı bir zorluk yaşıyor. Hiç suçu olmamasına rağmen. Daha nice nice sayabiliriz. O yüzden hani kıssalara bakıp aslında Resullerin çok daha belki bizden ağır şeylerle yüzleştiklerini ve bundan nasıl çıktıklarını, aslında imtihan edilmenin Allah'ın bizi sevmemesi değil, tam tersi bizi kendisine yaklaştırmak için gönderdiği olaylar olduğunu hatırlamak çok
Evet,
önemli.
çok iyi.
Bunları söyleyebilirim. Son bitireyim. Şey boyutunda da, hani dünyevi boyutta da şunu görmek bence çok önemli. Ben bunu yapmaya çok çalışıyorum. Allah bizi seviyor diyoruz, evet, ama bunu görmeye çalışmak. İşte yaşantımızda, mesela sevdiğimiz ve bizi seven insanlarda, onların bize merhametli yaklaşımları aslında Rabbimizin merhametinin bir vesileleri, yani onları hatırlatmak için bizim hayatımıza konulmuş nimetler aslında. Bunları okuyabilmek, sahip olduğumuz diğer lütuflar, bunlardan Rabbimize ulaşan yollar bulabilmek ve duygularımızı yaşayabilmek, bastırmamak, açık iletişimde olmak. Bu zor bir şey, alışık olmayanlar için. Bu gibi işte iletişimimizi doğru ve iyi insanlarla elbette arttırmak çok çok önemli olacaktır bu süreçlerde.
İnşallah. Yani gerçekten biliyor olabiliriz. Ben de mesela buralarda biraz zorlandım. İşte zorluk yaşarken Allah'ın kadir olduğunu hatırlamak gibi. Ama bunu bizzat deneyimlemek daha farklı bir şey oluyor. Ve zaten bu da kanıtlama fırsatı. Bu şekilde baktığımızda işler çok değişiyor. Ve benim de söyleyebileceklerim şunlar olurdu herhalde. Senin söylediğin o konu işte çevremizle paylaşabilmek mesela. Aslında bu kibri kırmanın da bir yolu. Çünkü güçsüz olduğumuzu gösterme hakkımız ve şansımız var. Gözyaşı dökme şansımız var. Hatta bugün bir arkadaşımla onu konuşuyorduk. Allah neden gözyaşı vermiş olabilir insana? Neden gözyaşı döküyoruz? Bunu konuşuyorduk. Yani insan sadece mutsuz da olabilirdi, üzgün olabilirdi sadece. Ama gözyaşı gibi bir şey vermiş. İşte evrimsel süreçte bu da gelişmiş. Neden buna sahibiz? Demek ki gösterme hakkımız var. Üzüntülerimizi, işte kırgınlıklarımızı. Bunu yapmak her zaman kolay olmuyor, gözyaşı dökmek. Ama gerçekten güveneceğimiz insanlar olduğunda onlara ağlayabilmek bence çok rahatlatıcı bir şey. Zorluk zamanlarında birinin omzuna yaslanıp ağlayabilmek şahane bir şey. Ve bu gibi insanlar varsa yanımızda bence paylaşmamız gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Çünkü biz her şeyi göremeyebiliyoruz. Bazen çevremizdeki insanların işte bize desteği veya bak o olaya yanlış bakıyorsun, olayın bir de şu boyutu var demesi bile birçok şeyi değiştirebiliyor. Ki Allah da müminlerin birbirine destek olmasını da istiyor. Yani bu destek hadi sen yaparsın gibi bir destek değil. Yani bu desteğin aslında zor günlerde açığa çıkıp işte zor günlerde yanımızda olmaları insanların veya insanların zor gününde yanında olmamız şeklinde gelişiyor. Onlara
Aynen öyle.
güven verelim.
Şey ayeti ne hep söylüyoruz? Bakara 44. İnsanlara iyiliği tavsiye ederken kendinizi unutuyor musunuz? 41 de olabilir, karıştırıyorum da numaraları genelde. O civarlarda insanlara iyiliği tavsiye ederken kendinizi unutuyor musunuz diyor. Bu ayeti pek çok farklı şekilde okuyabiliriz. Bu yönden de okuyabiliriz şimdi diyeceğim yönden. Bu yani insanlar zorluklar yaşarken dışarıdan bakan biz olduğumuzda onlara çok güzel tavsiyeler verebiliyoruz. Çünkü biz o duygu yoğunluğuna kapılmamış oluyoruz ve mantıklı bakabiliyoruz. Ama iş kendimize geldiğinde kendimiz bir yandan duygularımızla cebelleşirken çok da bazen mantıklı, sağduyulu bakamayabiliyoruz yaşadığımız zorluklara. Bu yüzden dışarıdan bakan birinden duymak, ondan tavsiye almak dediğin gibi çok değerli. Bu elbette ki zaten güvendiğimiz insanlarla, müminlerle olmalı. Mümin zaten güven veren demektir. Güvendiğimiz, doğru tavsiye verebileceğini düşündüğümüz mentor gibi de olabilir bu. Hani illa arkadaş olmasına gerek yok veya profesyonel destek de olabilir. Bence bu da çok kıymetli. Yani dışarıdan bakan ve bizi anlayabileceğine inandığımız kişilerle paylaşmak dediğin gibi.
Kesinlikle. Yani paylaşmak insana iyi geliyor ama tabii kötü olduğu noktalar da var ki birileri zaten paylaşmaktan biraz daha çekinebiliyor. O kısmı da bence söylemekte fayda var. Eğer ki paylaştığımızda anlaşıldığımızı düşünmüyorsak veya kendimizi yeterince açamıyorsak, böyle bir yetimiz henüz gelişmediyse, yanlış yönlendirileceğimizi düşünüyorsak orada daha da Allah'a yönelerek belki
Tabii.
daha çok yardım istememiz gerekiyor. Ve şey gibi de geliyor bana. Ya eğer ki çevremizde diyelim ki paylaşabileceğimiz birileri de yok. İşte omzuna yaslanabileceğimiz, gözyaşı dökebileceğimiz birileri de yok. O zaman kendi elimizden tutmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi unutuyor musunuz? Yani kendimize iyilik yapmamız da gerekiyor bu noktada. Kendimize şefkatli olmamız,
Tabii
merhamet
ki
etmemiz.
başta zaten kendimize aynen dediğin gibi.
Kendimize arkadaşlık yapmamız gerekiyor, dinlememiz, anlamamız, belki suçlamadan önce koşulları anlamamız, kavramamız gerekli olabiliyor.
Evet.
İnşallah bu yol ve yöntemlerini de Allah bize en doğru şekilde gösteriyor Kur'an'da.
Amin. Hep gerçekten merhametli olmak, affedici olmak, bunları okuyoruz, bunlardan bahsediyoruz. Ama en başta kendimize karşı merhametli ve affedici olalım. inşallah. Çünkü bizler de insanız, hata yapabiliyoruz ama işte kendimiz olunca bunu kabullenemiyoruz nedense. Ben nasıl böyle bir şey yaparım, işte bu benim suçum vesaire. Ya olabilir tamam ama bir durup düşünüp hani merhamette bakabilelim. Evet, empati karşımızda yapmak çok önemli. Onun bakış açısından bakabilmek çok önemli. Ama burada da işte o denge demiştik ya. Burada da o dengeyi kaybettiğinde, haddi aştığında ve sürekli karşı tarafın gözünden olaylara bakmaya başladığında kendini yok sayıyorsun bir süre sonra. Fakat sen de bir insansın ve olaylara kendi gözünden de bakabilirsin. Bunu ben kendime demiştim. Buradan da hatırlatmış olayım. Bunu çok fazla yaptığımı fark ettim çünkü. Ama yani sonuçta benim de bir hayatım, benim de bir yaşam görüşüm var ve elbette kendi perspektifimden de olaylara bakacağım ki kendime de bir zulüm yapılmasına izin vermeyeyim. Evet, ben de yapmayayım, Allah korusun kesinlikle hiç kimseye. Fakat bana da yapılmasın. Buna da dikkatli olmak gerekiyor.
Son bir noktaya daha böyle değinmek istedim. Diğer konumuza geçmeden önce. Zorluklarla mücadele ederken ki tavrımızda çevremize zarar vermememiz de çok önemli. Zaten bu gibi anlar bizim gerçekten kim olduğumuzu gösteren anlar. Çünkü insan öfkeliyken dışarıya bunu yansıtmaya daha meyilli olabiliyor. İçeride kızgınken birilerine kızgın olmaya daha çok meyilli olabiliyor. İçeride bir çatışma varken başkalarının hayatını da böyle karıştıracak cümleler kurabiliyor falan. O yüzden olabildiğince dikkatli olmamız gerekiyor. Her zaman kontrol edemiyoruz belki ama olabildiğince geliştirmemiz gerekiyor bu konuda kendimizi. Çünkü insanlar zaten genellikle kötülüğe maruz kaldığı için kötülük yapıyor bence. İşte onu içeride eritmiyorlar, onu içeride söndürmüyorlar, dışarıya yansıtıyorlar. Mesela birileri onlara zarar veriyor ve o zaman bende de başkalarına zarar verme hakkı var gibi düşünebiliyorlar. Ama Allah'ın istediği insan bu değil. Allah istiyor ki sen neye maruz kalırsan kal, Yusuf gibi kardeşlerin sana büyük bir haksızlık yaptığında bile sen merhametle onlara git. Tabii Yusuf da yıllarca Allah'ın eğitim sürecinden geçtikten sonra bunu öğreniyor bence. Ya da Musa gibi Firavun'un karşısına yumuşakça gidip söyleyebiliyor. Çünkü oradaki mesele gidip hırsını çıkarmak değil. Oradaki mesele toplumu ihya edebilmek. Bunu sağlayabilmek için de sakin olmak gerekiyor. Yani orada bizim temele neyi koyuyoruz? Allah'ın rızasını mı koyuyoruz yoksa hayır, burada önemli olan benim. Benim duygularım söz konusu. Ben şu an çok üzgünüm diye bir şeyle mi yola çıkmak? Hatta son olarak şuna da değinmek istiyorum. Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü vardı. Sen üzgünsün diye dünya durup sana yol vermeyecek diyor. Bunu da dikkate
Ne
alarak biz
kadar
yola
doğru.
çıkıyoruz. Biz üzgün olabiliriz. Dünya bize yol vermeyecek. Bunun acısını birilerinden çıkarmamız da gerekmiyor. Ben mesela yöntem olarak bu gibi anlarda çok fazla içime çekilmeyi seçiyorum. Tabii bunun da denge noktası çok önemli. Çünkü paylaşmak da ayrıca önemli. Tek başımıza da çözemeyebiliyoruz çünkü destek almamız önemli. Son olarak bunlara değinecektim.
Bu dediğin aynen ya, anne çocuk ilişkisinde veya baba çocuk ilişkisinde bunu çok görüyoruz aslında. Şimdi diyelim birisi var, işte annesiyle problem yaşıyor. O annenin hayatına gidiyoruz mesela, o nasıl bir çocukluk geçirmiş, o da annesiyle problem yaşamış. O annenin hayatına giriyoruz. O da aslında bu bir zincir. Evet, hepsi gerçekten de ebeveynleri tarafından zorluk yaşamışlar, problem yaşamışlar. Ama bunu çözmek yerine, kendi işlerinde halletmek yerine çocuklarına yansıtmışlar. Ve bu zincir olarak gelmiş. Ve günün sonunda herkes etkilenmiş aslında. Dediğin gibi zorluklar yaşayacağız elbette. Fakat bunu hak etmeyen, masum olan insanlardan asla çıkarmamalıyız. Kendi içimizde halletmeliyiz, affetmeliyiz, merhameti esas almalıyız. Tabii ki yeri geldiğinde de zulme karşı da dik bir duruş sergileyen bilmeliyiz. Ben de geçenlerde yeni bir videoda dinlemiştim. Orada da şundan bahsediyordu. Aslında işte yaşadığımız bu daha doğrusu bize hissettirilen değersizlik, sevgisizlik vesaire. Bunlara karşı o an dik duramadığımızda, o kişilere karşı bir duruş sergileyemediğimizde bunu içimizde biriktiriyoruz, biriktiriyoruz ve aslında sevgisini kaybetmeyeceğimize emin olduğumuz kişilere patlıyoruz. Çünkü onlar nasıl olsa bizi sevmeye devam edecek. Yani biz aslında göstermemiz gereken duruşu yerinde gösteremeyip gidip farklı insanlardan bunu çıkarıyoruz. Yani bunu engelleyemiyoruz insan olduğumuz için o duygu bir yerden mutlaka çıkıyor. Belki hemen, belki seneler sonra ama muhakkak bir şekilde. Bu yüzden de çözmek dediğin gibi ve işte hak etmeyen insanlara bunu yansıtmamak çok değerli. Ben de konuya geçmeden ek bir şey daha eklemek istiyorum. Şey hani zor zamanlarda nasıl davranmalıyız son olarak? Dua etmekten asla vazgeçmemeliyiz. Bunu çok yapıyoruz bence. Bir şeyi kaybediyoruz diyelim ki veya çok istediğimiz bir şey olmuyor. Dua etmekten vazgeçiyoruz çok ilginç bir şekilde. Yani zaten olmaz gibi bir psikolojiye giriyoruz. Bu yani tamamen yanlış bir şey. Bu tam ümitsizlik ve Hicr suresi 56. ayette sapkınlardan başka hiç kimsenin Rabbin rahmetinden umut kesmeyeceği söyleniyor. Yani eğer biz umudumuzu kaybediyorsak aslında imanımızı Allah korusun kaybediyoruz demektir. O yüzden dua etmekten hiçbir koşulda, hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Hatta ben buraya birkaç not almıştım Resul örnekliklerinde, onları da okuyabilirim. Mesela Musa peygamberin duası. Bu şöyle, Musa peygamber zorluklar yaşıyor, işte evini terk ediyor vesaire biliyoruz. Çok kısa detayına girmeyeyim ama şöyle daha doğrusu bir hata sonucu birinin ölümüne sebep oluyor. İstemeyerek, kazara da olsa. Ve sonra kaçıyor. Yaşadığı şehri, ailesini, her şeyi geride bırakıyor. Daha sonra Musa peygamberin bu arada ilk başta işte Allah ile ilk buluştuğunda ve Allah Firavun'un karşısına git dediğinde aslında korktuğunu görüyoruz. Bunu yalnız yapmak istemiyor. Yanına bir destekçi istiyor vesaire. Daha böyle çekinen bir peygamber olduğunu görüyoruz. Fakat zamanla yaşadığı olaylar, imtihanlar ve bunları vermesiyle beraber Musa peygamberin şöyle bir söz söylediğini görüyoruz. O kavmini İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıyor. Denizle karşılaşıyor. Arkalarında Firavun var. Sıkışıyorlar. Önde deniz, arkada Firavun'un ordusu ve kavim birden telaşlanıyor. Yani ne yapacağız biz vesaire gibi. Kıssayı okursanız çok daha detaylı görürsünüz. Orada Musa peygamberin inanılmaz bir sözü var. Rabbim benimledir, bana yol gösterecektir diyor. O kadar imkansızlığın içinde. Bunu neden not aldım? Şunun için. Musa peygamber çok zorluklar yaşayan biriydi ve bu zorlukları yaşamadan önce daha çekingen biriydi diyebiliriz. Aslında cesaretle ortaya atılmaya çekiniyordu. Fakat yaşadığı zorluklar, imtihanlar onu öyle bir hale getirdi ki gerçekten korkması gereken bir durumda. Önde deniz, arkada ordu, kaçacak bir yer yok. Yanında kimse yok, yanındaki topluluğu telaşlanmış. O Rabbim benimledir ve bana yol gösterebilecektir kararlılığını gösterebiliyor. Veya Yusuf peygamber. O da çok zorluklar yaşıyor. Hak etmediği halde iftiraya uğruyor, zindana atılıyor, senelerini geçiriyor. Daha sonra hani bir çöküşün ardından bir yükseliş görüyoruz Yusuf peygamberin hikayesinde. Daha sonra hazinelerin başına getiriliyor o şehirde. Nüfus sahibi oluyor, emrinde adamları oluyor. En sonunda da ailesine kavuşuyor. Başta kaybettiği ailesine, babasına, annesine. Ve Yusuf suresi 101. ayette şöyle bir duası var. Rabbim bana yöneticilik verdin ve olayların yorumunu öğrettin. Ey gök ve yere yasalarını koyan, sen dünyada da ahirette de velimsin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına kat. Bu duayı da şu yüzden not ettim. Zorluklar yaşıyoruz. Bolluklar da yaşıyoruz elbette. Mesela çok büyük imtihanlardan geçip çok büyük şeyler kazanmış olabiliriz dünyevi olarak. Belki çok büyük bir mala sahip olmuş olabiliriz. Çok iyi ailemiz olmuş olabilir. Gül gibi bir hayatımız olabilir. Fakat burada mesela şunu görmüyoruz. Yusuf peygamber ben zaten bunları hak ettim. Ben çok zorluklar çektim. Elbette ki sonu böyle olacaktı. Yani elbette ki zaten böyle mükafatlandırılmam gerekiyordu gibi bir şeye girmiyor. Tam tersi Rabbini hala yani aciz olduğunu hala biliyor. Hala sahip olduğu şeylerin Rabbinden geldiğinin farkında. Ve ondan canını Müslüman olarak alması için dua ediyor. Bu da bence çıkarabileceğimiz bir örneklik kendimiz için. Son olarak bir de Yakup peygamberin duasını not almıştım. Bu da Yusuf suresi 83. ayet. Burada Yakup Peygamber hem oğlu Yusuf'u önce kaybediyor. Daha sonra onun zaten acısını yaşarken seneler sonra ikinci oğlunun da Yusuf'un kardeşinin de kayıp olduğu haberini alıyor. İki tane evlat acısı. Ve bunu haberi aldıktan sonra söylediği cümle Yusuf Suresi 82, 83. ayet. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Umarım ki Allah hepsini birden bana kavuşturur. Gerçek şu ki o her şeyi bilen alim, en iyi hüküm veren hakimdir. Burada da şunu görüyoruz. Dedik ya dua etmekten asla vazgeçmeyelim. Ne yaşarsak yaşayalım. Çok büyük kayıp yaşayan birisi. Depresyona girebilir. Yani tabii ki üzülüyor. Yani depresyona da girmiştir muhakkak ama yani kastettiğimiz şu, her şeyden elini ayağını çekebilirdi, işte isyan edebilirdi veya vazgeçerdi ya, zaten kaybettim. Hani zaten gitti artık, şey istememe gerek yok gibi bir psikolojiye girebilirdi. Ama tam tersi burada Allah'a nasıl sarıldığını, bana düşen güzelce sabretmektir. Umarım ki Allah hepsini birden bana kavuşturur dediğini görüyoruz. Bu mükemmel bir umut örneği, mükemmel bir dua örneği. Bir de bunu koymuştum. Yine Yakup Peygamber son Yusuf Suresi 86. ayet. O böyle dua ederken etrafındakiler de ya yeter artık işte sürekli onları anıyorsun, sürekli şikayet ediyorsun gibi onu anlamayan, dinlemeyen insanlarla etrafı dolu aslında. Hani demiştik ya böyle bizi anlayan, dinleyen insanlarla paylaşalım. Belki Yakup Peygamber'in öyle bir fırsatı yoktu. Sadece Rabbi vardı yanında. Ve onu yargılayan insanlar vardı. Yaşadığı bu acı sebebiyle onu anlamaya çalışmayan insanlar vardı. Ve o buna karşılık dedi ki hüznümü ve kederimi ben sadece Allah'a anlatırım. Sadece Allah'a iletirim. Sadece Allah'a şikayet ediyorum ben. Ve ona dayanma, ona güvenme örneğini görüyoruz burada da. Yalnız kaldığımızda, eğer etrafımızda hiç kimse olmadığında. Bir de bu duayı eklemiştim. Muhakkak çok daha fazla dua çıkacaktır kıssalardan. Bunlar benim bulabildiklerimde. Bunları da söylemiş olayım.
Allah razı olsun. Çok güzel örneklikleri ardı ardına paylaştın. Hepimiz için de hatırlamaya güzel bir vesile olsun inşallah. Şimdi yayının son 20 dakikasında konuşacağımız iki farklı konu daha var. Bunlardan en önemlisi zaten bugünkü gündemimizde. Allah'ın merhametiyle biz nasıl iyileşeceğiz peki? Merhamet kavramını nasıl anlamalıyız? Merhamet neden önemli? Biz iyileşirken merhamete nasıl ihtiyaç duyuyoruz? Bundan bahsedecektik. Merhamet duyarken Allah'ın bize her an merhamet duyduğunu hissedebilmemiz için bugün senin yayının başında söylediğin gibi Allah'ın her an bizimle birlikte olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ve Allah'ın nimetlerini tamamen hiçbir zaman kesmediğini görüyoruz. Bu hem peygamberlerin hayatı için geçerli, hem her birimizin hayatında geçerli bir şey. Yani biri mesela fiziksel bir acı çekiyor olabilir, sağlığını kaybetmiş olabilir. Ama çevresinde akrabaları oluyor belki, onu belki ayakta tutacak. Biri anne babasını kaybediyor ama belki onu hayatta tutacak maddi imkanları olabiliyor. Veya birinin bir sıkıntısı oluyor, bunu dile getirebilecek kelimelere sahip, konuşabiliyor, konuşma yetisi var. Veya birinin konuşma yetisi yok ama görebiliyor gibi. Yani her an her yerden, bir yerlerden nimetler geliyor hayatımıza. Ve Allah'ın merhametini anlamamız konusunda bu nimetlerin hiçbir zaman tamamen kesilmeyeceğini hatırlamamız gerekiyor bence. Çünkü biz zorluk anlarında bunu düşünmeye çok meyilli oluyoruz. Her şey bitti. Artık devamı gelmeyecek veya işte bu iş burada bitti, buradan artık bir çıkış yok gibi düşünebiliyoruz. Bence bu gibi anlarda Allah'ın merhametine gerçekten şahit olmak istiyorsak geçmiş nimetlerini de iyi hatırlamamız gerekiyor. Yani geçmişte bize neler verdi Allah? Bizi nerelerden kurtardı? Biz ne istedik de karşılığında neler verdi? Çünkü mutlaka karşılık veriyor. Hatta biz bir şey istiyoruz, çok daha iyisi, çok daha güzeliyle karşılık veriyor. Biz bir şey istiyoruz, hayal dahi etmediğimiz veya hayal dahi etmekten çekindiğimiz bir şeyi bize verebiliyor. İşte bunlar Allah'ın merhameti. Yani bizleri nice zorluktan daha önce nasıl kurtardıysa, Bundan sonrası için de kurtarabilir diye düşünmemizi sağlıyor bu. Bunu yapmak kolay değil. Özellikle zorluk anında o şeyi taşıyorken geçmiş nimetleri hatırlamak da kolay değil. Çünkü şeytan zaten bizim dirençli olduğumuz anlarda gelmiyor. Yani şey bağışıklık sistemi gibi düşünelim. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığı andan itibaren orada işte mikroplar, virüsler bize saldırmaya başlıyor. Çünkü orada zaten savunmasızız. Şeytan da bizim en zayıf anlarımızda zaten gelip bizi vesveselendiriyor. Yani insanın ümidini kesmesine neden olan şey de bence bu. Çünkü insan zayıfken Allah'ın nimetinin gelmediğini, gelemeyeceğini düşünmeye meyilli olabiliyor. Ancak onun geçmiş nimetlerini hatırlamak birçok şeyi bizim hayatımızda bence kolaylaştırabiliyor.
Aynen, şunu da ekleyebiliriz. Böyle kendimizi suçlamaya da meyilli oluyoruz demiştik ya. İyi ve kötünün ne olduğuna Allah'ın karar vermesine izin verelim. Bu da çok önemli. Çünkü iyi bir şey. Bu arada şöyle, mesela çok öfkeliyiz, çok kırgınız diyelim. Kendi lehimize gördüğümüz, iyi zannettiğimiz bir şey yaparak karşı tarafa zarar da verebiliriz. Böyle bir durum da var. Yani bu duygu yoğunluğunda insan gerçekten çok fevri davranmaya, yanlış hareket etmeye meyilli olabiliyor. Bu yüzden iyi ve kötünün ne olduğunu Allah'ın belirlemesine izin vermek. Hangi durumda belki karşımızdakine de duruş sergilememiz, ona karşı bir durmamız da gerekiyor olabilir. Şimdi cümleyi kuramadım. Hani onu kıralım, üzelim anlamında değil ama hani bazen öyle durumlar olur ki insanın kendini savunması gerekir. Karşısındakinin üzüleceğini bilse dahi. Ve bu yüzden pişmanlık da duyuyor da olabiliriz. Ya işte ne yaptım, kırdım, işte keşke yapmasa mıydım, sussa mıydım acaba? Ama hayır. Kitaba dönelim, Kur'an'a dönelim. İyi olan nedir, kötü olan nedir, Allah'ın yap dediği, yapma dediği nedir? Bunlara bakmak ve bu şekilde davranmak da çok önemli. Mesela belki de aslında doğru olan bir şey yaptığımız için pişmanlık da duyuyor da olabiliriz. Veya iyi zannederek Allah'ın hoşlanmadığı bir şey de yapmış da olabiliriz. Bu sebeple iyi ve kötüyü Allah'ın belirlemesine izin vermek de buraya eklenebilecek bir
Hatta bunun
madde.
bir ayet de var. İnsan hayrı ister gibi şerri ister. Allah bilir, siz bilmezsiniz diye ayet devam ediyor. Numarasını şimdi hatırlayamadım. Yani böyle bir ayet de var. Allah bunu neden bilmemizi istiyor diye düşündüğümüzde bile yani demek ki gerçekten de hayatımızda biz hayır zannettiğimiz şeyleri talep edebiliyoruz. Oysa ki belki bize zarar verecek şeyler olabiliyor. Evet, o sırada sonuçlarına baktığımızda üzülüyor olabiliriz. Ama totali, toplamını gören Allah. Yani biz kuş bakışı göremiyoruz olayları.
Aynen.
Sadece o dar çerçevede, işte sadece bildiklerimize göre değerlendiriyoruz. Oysa ki Allah bizim tüm hayat hikayemizi biliyor. Yani işte annemizin karnındayken bizden haberdar. Büyüdüğümüz çevreyi biliyor, büyüdüğümüz toplumu biliyor, imkanlarımızı, koşullarımızı, nelerde çok zayıf olduğumuzu, nelerde güçlü olduğumuzu çok iyi biliyor Allah. Ve bunu düşündüğümüzde her şeyin sahibi Allah olduğu için, Allah'ın Vedud diye de bir ismi var, çok seven ve sevilen anlamına geliyor. Yani sevgisi bu kadar taşkın olan Allah'ın bize zarar vermesinin mümkün dahi olmadığını, çünkü sevgiyi zaten var edenin o olduğunu düşünmek bence çok iyileştirici bir şey. Bu da Allah'ın merhametini hatırlamak için yararlı olabiliyor. Gerçekten insan öyle bir varlık ki zorluk anlarında aklından bir şeyler geçiyor ve öyle düşünmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Yani bu Allah'la ilgili bir şey olabiliyor veya bir dostuyla ilgili. Bir zorluk yaşıyor mesela. Dostuyla ilgili de yanılgılara kapılabiliyor. Öyle düşünmemesi gerektiğini biliyor ama işte zayıf noktası olduğu için şeytan oradan vuruyor. Yani orada şeyi söyleyebilmek mesela eğer ki ikili ilişkilerimizde bir sıkıntı yaşıyorsak, hayır o benim dostum ve o bunu bana asla yapmaz diyebilmek. Ki Allah'tan söz ediyoruz. Allah bana asla zarar vermez. Benim hep iyiliğimi ister. Beni çok seviyor. Demeyi sık sık kendimize böyle bunu sık sık kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Yani bunu biliyor olabiliriz. Veya hatırda tutmamız gereken bir şey olabilir ama bunu gerçekten bilebilmek, sürekli hatırlatabilmek kendimize, bu da ayrıca çok önemli bir konu.
Aynen. Senin
Şey,
dediğin ayet Bakara 216. Hayır sağlığınızda şer, şer sağlığınızda hayır olabilir. Ondan numarasını söylemiş olalım. Bir de şunu da ekleyeyim. Dediğin gibi her zaman hüsnü zanla, özellikle mümin kardeşlerimize karşı yine bir ayet vardı. Rabbim benden önce ve benimle beraber inananlara karşı kalbimde kötü bir duygu, bir kin bırakma diye. Dediğin gibi kendimizde olduğu kadar sevdiklerimiz hakkında da bazen yanlış zanlara kapılabilme ihtimalimiz oluyor. Ama şu iyi ve kötüyü Allah'ın belirlemesi konusuna bu alanda tekrar geri gelecek olursak, şu anlamda da çok önemli. Bizim dost sandığımız, bizim iyi sandığımız insanlar aslında kötü de olabilirler. Biz mesela onlara minnet duyduğumuz için boyun eğiyor olabiliriz. Ama baktığımızda, kitabı okuduğumuzda belki de haksızlık yapan, zulüm yapan insanlar da olabilirler. O yüzden burada yine neyin iyi, neyin kötü olduğuna, kimin güvenilir mümin, kiminse tehlikeli hareketler içerisinde bulunduğuna yine kitabı baz alarak karar vermek çok önemli.
kesinlikle. Yani ben şu an bir olay yaşıyorum ama bu olayın aslı nedir diye açık yüreklilikle Kur'an'a gidip bakmak gerekiyor. Çünkü orada Allah bizim de hatamızı bize gösteriyor olabiliyor. Yani siz şu an sen şu an şöyle bir hata yapıyorsun. Bunu böyle düşünmemen gerekiyor diye Allah bize gösteriyor zaman zaman. O yüzden açık yüreklilikle Kur'an'a gitmek de çok önemli ki kendimizi düzeltelim, iyileştirelim, hatamızı fark edelim.
Evet.
Ben biraz
Ay araya girdim, özür dilerim. Şunu ekleyeyim. Bir ayet vardı. Başımıza gelenlerin bir kısmı kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden. O yüzden hani kendimizi de çok masum melek ilan etmeyelim. Yani bizlerin de hatası muhakkak olmuştur ve belki o hatanın sonucu olarak bir zorlukta yaşıyor da olabiliriz. O yüzden dediğin gibi aslında bir zorluk bize geldiğinde ilk sormamız gereken soru, ben bir hata yapmış olabilir miyim? Buradan çıkarmam gereken bir ders var mı? Kendimi geliştirmem gereken bir alan var mı?
kesinlikle. Ben biraz da affetmek konusuna gelmeyi istemiştim. Çünkü bu zorlukları biz zaman zaman ikili ilişkilerimizden kaynaklı olarak yaşıyoruz. Hem kendimizi affedemediğimiz için o zorluk öyle devam ediyor. Hem de çevremizde bize zarar verdiğini düşündüğümüz insanları affetmekte zorlanabiliyoruz. Allah mesela siz affedilmek istemez misiniz? Öyleyse siz de affedici olun diyor. Bunu anlamamız gerçekten çok önemli. Çünkü aslında birini affedemediğimizde bir yük taşıyoruz ve öylesine bir yük taşıyoruz. Bize hiçbir faydasının olmadığı bir yük taşıyoruz. Sadece bir öfke veya bir ses geliyor da sen
Geliyor.
mikrofonu bir kapatabilir misin? Sesim yankı yapıyor olabilir çünkü şimdi biraz daha iyi. Bu zorluk zamanlarında birilerinin zarar verdiğini düşündüğümüz için işte öfkelenebiliyoruz, kızgın olabiliyoruz ve bunu hayatı boyunca taşıyan insanlar da olabiliyor gerçekten. Peki biz nasıl affedeceğiz, nasıl affedebiliriz? Çünkü affettiğimizde Allah'ın merhametini daha iyi hissedebileceğimizi de düşünüyorum. Orada affedemediğimiz şey her neyse oradaki koşulları, o insanın koşullarını, durumunu, o günahın, o hatanın, o zararın neden açığa çıktığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani bence çok zor bir şey. Sonuçta bize zarar veren biri var ve asıl anlaşılması gereken kişi biziz o sırada. Ama affetmeyi istiyorsak, eğer bize bir yarar dokunacağını düşünüyorsak ki bence bunu yapmak zorunda da değiliz ama yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim ilgiye ihtiyacımız varken ilgiyi karşı tarafa veriyoruz çok tuhaf bir şekilde. Yani onun koşullarını anlamaya çalışıyoruz, ona merhamet göstermeye çalışıyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz, neden böyle yaptığını çözmeye çalışıyoruz. O yüzden affetmek kolay bir şey değil. Ancak biz o koşulları merhametli bir şekilde kavradığımızda affedebileceğimizi düşünüyorum. Ben bunu şeye benzetiyorum. Mesela elden ele gezinen bir ateş var ve işte birinden diğerine atılıyor. o ateş ve her seferinde insanların canı acıyor. Ve kendi canları acımasın diye bir başkasına atıyorlar o ateş topunu. Bu da işte belki aileden gelen, hani anneanneden falan söz ettin ya, anneanneden torunlara gelen bir hikaye veya toplumda bir hata sürekli elden ele gezinebiliyor. İşte o haksızlık yapıyorsa ben de haksızlık yapıyorum. Sonra böyle böyle zincirleme kaza oluşuyor. Ve bu elden ele gezinen ateş topunu aslında bizim söndürmemiz gerekiyor ki birinin daha canı yanmasın. Ve bunu yapabilmemizin yolu da bence gözyaşı dökmekten geçiyor. Yani affetmek kolay bir şey değil. İnsana o koşulları tamamen anlamaya çalıştığımız için gözyaşı dökmemize neden olan bir şey. Ve biz gözyaşı döktüğümüzde aslında o ateşi de söndürebiliyoruz. Bu yüzden de affetmek önemli bir şey. Öncelikli olarak da kendimiz adına.
Ben bir podcast'te dinlemiştim. Şeyden bahsediyordu. Affetmek ve bağışlamak aslında farklı şeylerdir diyordu. Bana çok güzel gelmişti. O yüzden paylaşmak istedim şimdi. Şöyle ayırıyordu. Affetmek bizi üzen, bizi kıran birine karşı hissettiğimiz o olumsuz duyguları artık hissetmemek. Yani o aklımıza geldiğinde ve ondan bahsedildiğinde nötr olmak. İlla olumlu bir şey hissetmek, onu çok sevmek vesaire değil. Ama hani kin hissetmemek, kızgınlık hissetmemek yani artık bitmiş gitmiş. Yani şimdi düşünelim mesela 10-15 sene önce belki biz işte ortaokul, ilkokul, lisedeyken işte bize belki çok üzen bir arkadaşımız yani 10-15 sene sonra şu an bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Onun gibi aslında yani boş vermek, nötr olmak. Bu affetmek, bağışlamaksa o bizi üzen, kıran kişiyi kabullenmek, tekrar işte ona böyle kol kanat gerip tamam işte artık seninle beraber tekrar yola devam edebiliriz. Böyle kötü bir şey yaşadık. Ama ben bunu unutuyorum. Bundan vazgeçiyorum. Tekrar sana güveniyorum diyebilmek. Bu daha üst düzey bir şey ve bunu yapmak gerekli mi değil mi tabii tartışılır. Çünkü bunu genelleyemeyiz bence. Yani öyle şeyler yaşar ki insan gerçekten kabullenmesi uzun sürebilir. O yüzden aslında hani tavsiye edilenin ve insanı hani bu dedin ya bağdan aslında bu bir şekilde zincirdir. Yani bizi tutan, geriye çeken bir yüktür bizim için. Bu yükten kurtarabilecek şey hani tabii ki bağışlamak, sarılmak, kardeşim demek ve onlar ayrı boyut ama en azından o kişiye karşı nötr olmak. Yani şeyden vazgeçmek işte onun yüzünden yıpranmaktan vazgeçmek aslında. Çünkü olan yine sana oluyor. Yani üzülen sensin, kızan sensin. Bir şekilde hırpalanan sensin. Bundan vazgeçmek aslında affetmek. Bunu yapabilmek bence önemli. Öbürü biraz da overdose ve o ne kadar gerekiyor bilmiyorum. Genelleyemeyiz bence çünkü olaydan olaya çok değişir. Sesin kapalı galiba.
Bu gibi anlarda mesela şey de çok düşünebiliyor insan. İşte şu an hareket etmem gerekiyor. Şu an işte bir şeyler üretmem gerekiyor. Allah benden razı olmayacak. İşte Allah'ın verdiği nimetleri doğru kullanamıyorum. İşte ben bir nankörüm. Şükredemiyorum şu anda diye insan kendisine yüklenebiliyor. Ama aslında bu doğru değil. Yani zaman zaman gerçekten güçsüz olabiliriz ve aslında birçok imkanımız da olabilir. O imkanlara rağmen hareket etmekte zorlanıyor olabiliriz. Tıkanmış olabiliriz, sıkışmış hissediyor olabiliriz. Yorulmuş olabiliriz. Gerçekten çok yorulmuş olabiliriz ve adım atmakta zorlanıyor olabiliriz. O gibi anlarda zaman vermek iyi olabiliyor. Çünkü duygu dünyası farklı bir şey. Yani insanı böyle içine çekebilen bir şey. Evet, bildiklerimiz bazen yetmiyor. Onları uygulamaya dökmemiz de gerekiyor. Ama bu gibi anlarda yani Allah nasıl isterdi? Allah bize nasıl destek olurdu? Yani biri güçsüzken ona rağmen hadi bu işi yapmak zorundasın demez mesela Allah. Allah da bize biraz vakit ayırır. Bence bunu düşünmek de, bunu hatırda tutmak da önemli. Yani zaman zaman yapamıyor olabiliriz. Allah bir işten bir başka işe koyur diyor, evet. Ancak o bir başka iş zaman zaman dinlenmek olabilir. Bence bunu da hatırlamak gerekiyor. Ben de bunu söylemek istedim. Son 5 dakikamız kaldı. Diğer konuya geçelim. İstersen son bir maddemiz vardı.
Tamam, geçelim. Bu bir başka işe koyul da çok önemli bu arada. Dediğin gibi yani dinlenmek de olabilir ama aynı zamanda aslında daha böyle saha faaliyetlerine, salih amel işlerine ağırlık vermek de olabilir. Çünkü hani içine dönmeye ve bencilleşmeye çok meyilli oluyor insan. Benim derdim, benim problemim, ben çok zorlanıyorum. İşte benim dünya moduna girebiliyorsun. Ama aslında farklı insanların hayatlarına dokunmaya çalıştıkça, onlara yardım etmeye çalıştıkça madden manen bir şekilde aslında dünyanın senden ibaret olmadığını, tek dert sahibinin sen olmadığını, farklı insanların farklı problemlerde boğuştuğunu da görebiliyorsun. Bu da yine aslında hafifletiyor senin sıkıntından.
Sanırım orada da bir denge gerekli. Yani
Aynen,
ikisini birden
aynen.
vermek, hareket etmemiz de gerekiyor çünkü. Çünkü diğer türlü insanı tembelliğe de itebilir bu durum. Diğer konumuz ise son nokta. Yolculuğun iyi ve kötüyü, dirençli ve zayıfı, tutarlı ve tutarsızı, güvenilir olan ile yalan söyleyeni ayırt etmek için olduğunu tekrar bir hatırlamamız gerekiyor. Buna dair konuşacaktık. Sen bahset istersen, sonra ben de eklemeler yapayım.
Ben bir ayet okuyayım bununla ilgili. Bir başka ayet. Ali İmran 140'ı okumuştuk. Bu da Haç suresi 11. ayet. İnsanlardan kimi Allah'a sınırda, kenarda kulluk eder. Onun yararına bir şey olursa onunla mutlu olur. Eğer bir fitneyle karşı karşıya kalırsa hemen yönünü değiştirir. O dünyada da ahirette de kaybedendir. İşte o apaçık bir kayıptadır. Aslında en başta dediğimiz şey en sona böyle bir toparlama olarak koymamız güzel oldu. Evet deneniyoruz, evet zorlanıyoruz ama bunun sebebi işte kendimizi, imanımızı, mümin olduğumuzu kanıtlayabilmek. Yoksa Ankebut suresi 2. ayetinde insanlar inandık demekle bırakılacaklarını mı zannettiler der Rabbimiz. Ki zaten adil olan da budur. İnandık diyen, inandık deyip yerinde oturan daha doğrusu çok insan var. Hiçbir şey yapmayan, pasif kalan. Bu mu adil? Yani bunlarla mücadele veren, canını malını ortaya koyan insanların aynı kefede değerlendirilmesi mi adil olurdu? Yoksa böyle imtihanlar karşısında tavrını koyabilen, o imtihanları geçebilen, gereken mücadeleyi verebilen, belki bazen geride durup sabrederek, belki de aktif bir şekilde direnerek mücadelesini verebilen insanların mı diğer pasif kalan, yönünü çeviren, en ufak bir olumsuzluktan nankörlük eden insanlardan ayrılması mı adil olan olurdu? Elbette ki bu. Rabbimiz de adil olan, merhameti, sevgisi sonsuz olan olduğuna göre böyle bir sistem var etti. Biz de bu sistemin içindeyiz. İnşallah da gücümüz aşan hiçbir zorluk da bize verilmiyor. İnşallah bu kendi zorluklarımızı da güzel bir şekilde verebilenlerden olabiliriz.
İnşallah. Son olarak ben şunu eklemek istedim. Hayatta hiçbir zaman her şey mükemmel olmayacak. Mutlaka ama mutlaka hayatımızda bir sorun olacak. Çünkü hayat öyle bir şey değil zaten. Yani bir yerlerden bir üzüntü, bir eksiklik olacak. Çünkü Allah ayetinde söylüyor. Sizi mallardan, canlardan eksiltmeyle sınayacağız. Sabredenlere müjdele diyor. Ve biz sınanacaksak demek ki hayatımızda bir şeyler eksilecek veya verilecek. Sonuçta hayatımızda verilen o fazlalıklar da paylaşmamız gereken o fazlalıklar da, kimine göre fazlalık diyorum, olacak. O yüzden her şeyin mükemmel olmayacağı bu dünyada, bunları hatırda tuttuğumuzda, Allah'ın merhametini kendimize sık sık hatırlattığımızda işler çok kolaylaşıyor. Kaldı ki Allah her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır ve yine her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diyor. Yani bu zorluğun arasındaki kolaylığı görmemiz çok önemli. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunun hiç farkında değilim. Bu cümlenin ne anlama geldiğini de bilmiyordum ama şöyle, ya gerçekten o nimetler hiçbir zaman tamamen kesilmiyor. Seni evet bir şeyler üzüyor ancak başka bir yerden destekleniyorsun. Sonra o şey tamamlanıyor, bir başka şey eksiliyor. Ve bu kez seni tamamlayan, destekleyen şey bir başka şey oluyor. Bunlara karşı tavrımız, duruşumuz, olaylara bakışımız, Allah'a bakışımız, değerli olanı ayakta tutma gayretimiz bizi insan yapıyor zaten. O yüzden de inşallah bunları hem kendim için, hem senin için, hem de burada bizi dinleyen, bize eşlik eden herkes için hatırlamış olalım inşallah.
İnşallah.
Söyleyeceklerin var mı? Son yayını sonlandırdın mı?
İnşallah dediğin gibi hepimize, başta bize ve bizi dinleyen tüm dostlara, sonradan dinleyecek olanlara da güzel bir öğüt olmuştur bu yayın. Hepimiz insanız, hatalar yapıyoruz, yanlışlarımız oluyor, zayıf yanlarımız var, güçlendirmemiz gereken. İnşallah bunların farkına varıp tövbemizi edip Rabbimizin bize her zaman sevdiğini, desteklediğini hatırlayarak yolumuza dimdik bir şekilde devam edelim. Ümitsizliğe kapılmayalım. Dua edelim. Hiç durmadan dua edelim. Rabbimizden isteyelim. Onun gücü her şeye yeter. Buna kendi hayatımızda da şahit oluyoruz. Çevremizdekilerin hayatında da, Kur'an'da, Resullerin hayatında da. Rabbimiz gerçekten hiç aklımıza dahi gelmeyecek şekilde rahmet kapılarını açabiliyor. Buna inanalım, buna güvenelim. İstemekten hiç vazgeçmeyelim. Furkan suresinin son ayeti. Bir duanız olmasaydı Rabbin katında ne değeriniz olurdu ki? Diyor ayette. Eğer duamız yoksa Allah'ın katında değerimiz yok demektir. Ondan ümit kesmişiz demektir. O yüzden dua edelim, isteyelim, çabalayalım. İnşallah.
Kaldı ki biz zorluk zamanlarında onun Allah olduğunu, ona gerçekten güvenebileceğimizi, bizi o olayın içinden, o zorluğun içinden kurtardığında çok iyi anlıyoruz. Bunlar aslında Allah'ı tanımamız için de vesileler. Allah'ın ne kadar sevgide dolu olduğunu, ne kadar merhametli, ne kadar cömert olduğunu keşfetmemizin de vesileleri. Çünkü verenin de alanın da o olduğunu fark etmek çok değiştiriyor işleri. Gerçekten her şeye kadir olanı. İnşallah tüm bu konuştuklarımızı hayatımıza uygulayabildiğimiz yaşamlarımız olsun. Allah'ın sevgisini hatırda tuttuğumuz, hatırlattığımız nice anılarımız olsun
İnşallah.
diyerek yayınımızı sonlandıralım. Allah razı olsun.
Görüşmek
Tüm
üzere.
dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettikleri için. Bir başka yayınımızda inşallah tekrar burada olacağız. Hoşça kalın diliyoruz.
Hoşça kalın.